Radyofenomen.com. Müzik, radyo, podcast.
Selamlar herkese. Radyo Fenomen'de podcast serimizde yanımda kim var biliyor musunuz? Bu sefer çok sevdiğim, bir süredir takip ettiğim ama böyle baş başa podcast kaydı yapma fırsatı bulamadığım bir isim. Can Ozan var. Hello.
Hello.
Stüdyoya girdikten sonra buradaki bütün teknolojik aletleri merak etti. Ve onun için radyonun tekniğinin başındaki çok sevgili arkadaşımızı çağırdık. Ve bize bütün her şeyi tek tek anlattı. Onu da kaydetmek isterdim.
Yayına giden karmaşık teknolojileri dinledik.
Anladıklarını bizle paylaşır mısın biraz?
Vallahi anladım gibi gerçekten. Şu alete gidiyor bütün sesler. MIDI kontrolörden her türlü ayarı yapabiliyorsun ama aslında alet yapıyor. Sonra o alet bunları kodlayıp yayına yolluyor belli bir kodek kullanarak.
O zaman teknolojik koygoyumuzdan sonra biraz podcast'ten bahsedeyim. Buraya gelen konuklarım da genelde böyle rotasız ilerlemeyi seviyorum. Tabii ki soracağım şeyler hep belli oluyor ama ben en başında başladığım klasik sorularım var. Mesela mesleği seçme ile alakalı ben konuşup öyle giriş yapmayı seviyorum. Yani neden bu işi yapıyorsun da başlamayı seviyorum.
Bir kere çok zevkli. Yani şarkı yapmak, hani toplumsal anlamda başarı sağladığın zaman çok acayip getirileri var. Ne bileyim hani para olsun, ün olsun, şöyle bilmem, onun dışında da böyle bir sürü insanların hani hayatına dokunuyorsun ve hani farklı bir yere koyuyorlar seni. Bunları geçiyorum. Benim ilk başladığım zaman bunları düşünecek bir beynim yoktu zaten. Ben buna başladığım zaman 12 yaşındaydım ve
12.
Evet, yani 12-13 yaşındaydım. Gitarla bu kadar aşırı neşir olmaya başladığımda ilk. Yapma nedenim tamamen çok zevkli olmasıydı ve çok sevdiğim şarkıları çalma isteğiydi. Yani Duman dinliyordum bayağı, atıyorum. Teoman dinliyordum falan. Ya da işte Radiohead dinliyordum o zaman. Ablam sağ olsun dinletiyordu.
Tanıştıkların var mı Duman ya da Teoman, yüz yüze görüştüğün hiç?
Yok ama Teoman'la çok yakında tanışacağız diye düşünüyorum.
Ben kendisiyle birkaç kez dışarıda vakit geçirdim.
Öyle
mükemmel
mi?
Bir insan. Senin de çok seveceğini düşünüyorum.
Evet, yani sonuçta bütün çocukluğum, bütün şarkılarını bildiğim bir adam. Hani full takip ettiğimiz bir adam. Bu işe başlamanın mantığı, bazısı zengin olmak istiyor, bazısı bir şey olmak istiyor falan. Ben başladığımda cidden çok çocuksu şeylerle başlamıştım. 13 yaşında yani. Hı hı. Direkt beste yapmaya başladım o sırada. Arkadaşlarımı eğlendirmek için, işte kendim böyle Duman gibi olmak için falan hani.
Çok beğenilme ve çok para içinde yüzme kaygısı var.
Ya
aslında
bence
o kadar değil yani o olay. Başka bazen böyle akışa salmak lazım ya.
Evet.
Lafın meclisinden dışarı, Ezel gibi. Mesela çok akıştayken evet, her şeyin gelmesi.
Tabii. Ya Ezel bu işi gerçekten ünlü ve zengin olunamayacağı dönemde yapıyordu yani. Hani ve deli gibi yapıyordu yani. Ve şu anda onun gayet ödülünü alıyor bence.
Ve birçok zorlukta yaşadı
ve bunu. Ve tabii cezasını da çekiyor bu
çekiyor.
Arada.
Çekiyor. Onu sana da sormak istiyorum. Mesela kariyerinde karşılaştığın zorluklardan birkaç tanesi aklına ne gelirdi mesela? Hiç oldu mu ya da?
Ya bizim genelde hep teknik problemler oluyor. Yani hani Allah'tan böyle Ezel'in yaşadığı gibi bir şey olmuyor. Yani o kadar politik bir müzik yapmadığım için, hani etli sütle karışan bir müzik yapmadığım için diyeyim en azından. O yüzden öyle problemler yaşamıyoruz. Yani politik problemler, ülkeden sürülme gibi problemler yaşamıyorum. Teknik problem yaşıyorum yani. Ülkedeki altyapı yetersizliği veya işini yapan insanların düzgün yapmamasından dolayı çok problem yaşıyoruz.
Konserlerde bu kesinlikle oluyor.
Konserlerde oluyor. Planlamada problem oluyor. Ayrıca özellikle konserlerin devamlı iptal olmasındaki problem, hani en küçük olayda hemen konserler iptal oluyor.
Ve bu sadece sanatçı değil. O kadar sahne arkasını etkiliyor ki.
Tabii canım.
Peki o zaman bir tane daha sorum var sana. Şimdi bu şarkı yazmak, beste yapmak, bunlar sana sormak istediğim şeylerdi. Ve şunu öğrendikten sonra çocukluğunda başladığın için buna. Mesela çocukluğundan ilham alarak yaptığın bir şarkı oldu mu o zamanlardan?
Yani zaten Duman ve Teoman çok dinlediğim için illaki yaptığım şarkılarda bir Duman vibe'ı, Teoman vibe'ı oluyor yani. Hani bu genele yansıyan bir şey oluyor. Bir şarkı özelinde değil, hani genel olarak tarzıma çok oturmuş bir şey oluyor yani.
O zaman çocukluğunda sevdiğin şarkılar Can Ozan yaptı diyebilirim.
Bu sadece ben değil, zaten geçen bir makale okudum, uluslararası bir makale. Hı. 13 yaşında dinlediğin şarkılar senin bütün hayatın boyunca dinleyeceğin şarkıları net olarak etkiliyor. Yani oraya temelleniyorsun. 13 yaşında seni etkileyen ve çok sevdiğin müzisyenler ya da şarkılar kimse, onun üzerine inşa ediyorsun her şeyi yani. Atıyorum gidip hani metalciler metalci kalıyor.
Evet.
Ya da hani 13 yaşında o raple çok dinleyen hani yine rapte kalıyor falan gibi bir şey ima ediyordu makale. Bence büyük oranda böyle yani. Tabii ki istisna insanlar mevcuttur. Şu an hayır, bende böyle değil diyenler vardır şu an, eminim.
Sonradan değişenler oluyor. Mesela evdeki saatle konuşurken şey dedi. Abi ben rap'le başladım bu işe. Aha. Evet abi. Hiç yapamadığımı fark ettim. abi. Sonra bıraktım. Sonra bu topa girdim. Burada da oldu dedi ve dedim ki bravo. Yani sen rap'in patladığı dönemde rap'te sıçmışsın.
Evet.
Yine onu bırakmamışsın abi. Yine devam etmişsin. Evet. Evdeki saatin bana böyle anlattığı gerçekten vazgeçmemek üzerine. Müzik biraz böyle düşüp kalkmak ya.
Tabii.
Her anlamda.
Tabii aynen öyle. Dalgalı bir sektör ya.
Çok dalgalı.
Hani şu an mesela şarkım top 10'da, konserler full. 2 yıl sonra hani bambaşka bir top 10'da ve onun konserleri full, bizim konserler yine hani azalıyor olabilir yani, gayet böyle.
Buna şey diyorsunuz değil mi? Prime dönemi.
Prime dönemi aynen.
Bu hep devam edebiliyor. Düşüp
hep çıkabiliyor. Devam eden çok az insan oluyor. Yani çok büyük bir çaba gerektiriyor. Evet. Ciddi bir çaba gerektiriyor.
Zamansız şarkılar. Mesela Kenan Doğulu senin için hep prime döneminde midir?
Tabii.
Değil mi?
Tabii.
Teoman da öyledir.
Teoman'a sorsak bence öyle olmadığını söyler.
Tabii onu kesin öyle söyler.
Evet. Çünkü cidden inişli çıkışlı bir kariyeri oldu onunla, evet. Bence. Ya, müziği bıraktı bir kere.
Enteresan bir şekilde evet böyle bir karar almış. Düet yapmak ister misin mesela Teoman'la?
Valla olabilir.
Dese ki olmasın? Gel oğlum bir şey bir şey yapalım falan dese.
Yani Teoman'ı kırmak olmaz. Yani asla olmaz.
Süper. Şimdi biz ilk radyoya girdiğimizde böyle ortak alanda otururken Can arkadaşlarını gördü. Kimdi o arkadaşları? Kendi söylemek ister belki.
Dolu kadehi ters tut.
Onlar böyle bol bol konuşurlarken bir anda şöyle bir şey kaçırdılar. Ben de bir programcı olarak yapıştırdım kulağıma. Yeni bir şeyler geliyor, bir şeyler oluyor diye.
Aynen. Birlikte şarkı yapıyoruz. Bayağı da güzel oluyor. Direkt akıyor şarkı. Direkt her buluştuğumuzda şarkı %30 falan ilerliyor böyle.
Kim fikri verdi abi? Nereden çıktı bu iş?
Aslında bayağıdır vardı bizim ya. Yani. Birlikte bir şarkı yapmamız gazı. Bizde o hissiyat vardı yani. Bir yıldır, iki yıldır belki. Pişti. Oğulcan bir demoyla geldi. Ben üstüne işte sözleri yazdık Uğuran'la. Sonra direkt böyle aranjesi üstüne böyle gaza gelip beyin fırtına yaparak birlikte pişiriyoruz şu an. Bayağı da nereye gideceği çok belli ve hızlı da gidiyor.
Şu an sizi tatmin ediyor yani bu, değil mi?
Tabii çok güzel. Zaten aynı kafadayız yani. Hani onlarda bir şey geyi var ya, bir üçüncü grup üyemiz olsa kesin Can Ozan olurdu falan diye. Yani ben de onlar hani aynı kafada olduğumuz için direkt aynı yere gidiyor yani. Evet şu da şöyle olsun. Evet hayır şuradan bak buraya girsin. Asıl şuradan gitar. Evet falan diye böyle gaza geliyoruz.
Çok iyi. Bu tarz şeyler benim de çok hoşuma gidiyor. Şey de çok hoşuma gidiyor. Mesela sen konserinde onları ağırlıyorsun. Onlar konserinde seni ağırlıyor ya böyle.
Tabii.
Seyirci de müthiş bir hissiyat yaratıyor ya. Böyle sevdiğin başka bir ekibin ve evet. Şunu bildiğin. Bu sanatçıları da çok seviyor. Oğlum evet. Arkadaşlarını çıkardı. Beraber evet. Yaptıkları şarkıyı söylediler. Çok eğlenceli. Yani müthiş bir şey abi bu.
Bence de güzel bir enerjisi oluyor bayağı o işin.
Müthiş bir şey ve ben sizin zaten önümüzdeki 2024 yılında bunu yazın falan bolca yapacağınızı düşünüyorum. Tabii. Yani.
Ya ben işte Bostancı konserim olacak. İlk Bostancı konserim olacak. Çok büyük bir heyecanlı bir konser.
Günü ne zaman?
19 Mayıs'ta önemli anlam ve
önemli süper, bir gün.
Anlamlı bir gün. Ama o gün işte onlar da Avrupa'da olacaklar, gelemeyecekler. O yüzden çok üzüldüm ya.
Onlar turneye mi gidiyor?
Yani şey uluslararası bir turneye gidiyorlar işte.
O zaman bir sonra geldiklerinde ya da onların konseri olursa önce sen onlara konuk olursun.
İlla ki bir yerlerde denkleşeceğiz, festivallerde bilmem nerede illa ki konuklaşırız ama Bostancı hani önemli bir şeydir yani. İlk Bostancı konserim olacak, onların olması üzdü biraz. Ama işte Deniz Tekin olacak, o olur dedi. Sedef Sebük Tekin olacak, o olur Hı-hı. dedi. Selin Geçtin işi yoksa olacak.
Ben onları podcast'a da çağırayım bari, dur.
Çağır hepsini.
Kafama
çağır.
Yazıyorum şu an.
Aynen.
İşbirlikleri bir sürü var yani.
İşbirliği de değil de işte konserde böyle hani...
İşbirliği demek istemiyorsun ona.
İşbirliği mi lan o, ne bileyim. İşbirliği deyince çok şey tınlıyor ya.
Kurumsal.
Aynen diyor. Yani hani bir şey satacakmışız gibi böyle hani.
Abi mecbur organizatörler.
Bilet satıyoruz yani evet ama
organizatörler
hani.
Organizatörler öyle diyor ya işte mesela Can Ozan'la bilmem ne evet. İşbirliği evet. diyor. Öyle satıyor işte ne bileyim stadyuma mı satıyor nereye işte Bostancı Gösteri Merkezi'ne. Onlar için o para ya.
Ve ben onların konserlerine gidip konuk oluyorum gayet. Ben o kafada olsam hani ben o kafayı çok sevmiyorum yani. O zaman onların konserine gitmem mesela.
Ha, o zaman Can Ozan sanatçı seçmiyor diyebilirim.
Ya sanatçı seçiyorum da neye göre? Paraya göre değil yani.
Anladım. Güzel bir detay. Şimdi senin sevdiğin bazı konular var. Ablan eski bir yönetmen.
Eski değil yeni.
Hala yönetmen.
Yönetmen aynen.
Eski yönetmen diyelim
eski
ki.
Eski yönetmenlerden.
Böyle çok ünlü gibi eski kulağı kesiklerden falan.
Eski kulağı kesiklerden aynen.
Onun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Mesela film severlikle müzik severlik arasındaki bağ nasıl yakalıyorsunuz iki kardeş olarak?
Valla bizim ailede yani bir sanat aşkı var. Babamın resim üçüncülüğü falan var.
Hadi ya.
Aynen müzik kulağı da iyidir. Ablamın da müzik kulağı iyidir ve ama o sinema delisi yani sinema aşık gözü bozuldu sinemadan dolayı falan. Ben de müzik aşığım yani. Böyle müzik, sinema, resim falan gibi bir şeyimiz var.
Müthiş bağlantı.
Soru neydi abi? Unuttum bu arada.
Şey diyorum yani tamam. Mesela iki kardeş misiniz?
İki kardeş.
İki kardeş, biri müzikle biri de işte sinema ve filmle. Aslında bağlantılı ama çok farklı, ama birbirlerine dokunabilen bir şey. Belki ileride onun çektiği bir filmin müziklerini yapmak gibi. İkinize
tabii
de
ya
büyük
da o benim klibimi çeker
mesela
falan.
Mesela abi bu muhteşem haz veren bir şey olmaz mı ya?
Tabii güzel olur. Ya biz şimdi abla kardeş olduğumuz için hani bol bol kavga ediyorduk hani eskiden. O yüzden böyle hani şey yapmazdım yani. Hani ablam çekmesin ya falan derdim. Ama şimdi konuşuyoruz, bir tane güzel bir fikri var. Onu çekmek istiyoruz bakalım.
Hangi şarkıya?
Yeni bir şarkıya.
Senin YouTube'a koyduğun son şarkılar çok iyi gidiyor yani. Böyle arka fonda insanlar çalıyor bazen gittiğim evlerde falan. Diyorum ki bize ağlatmayın hemen bozmayın. Bir şarkının o duygusallığını, gerçekten o duygusallığı yaşadıktan sonra mı yazabilir bir insan? Yoksa belli acılar olmadan da o acıya dokunabilen şarkılar yazabiliyor mu sanatçılar? Onu merak ediyorum.
Yaşamış olman gerekiyor yani. O duyguyu tatmış olmadan o duygunun nasıl bir şey olduğunu bilemezsin.
Zaten yorumlayamazsın da büyük ihtimalle. Yani o yani, doğru okunuş olmuyor.
Evet yani o... Ya yeni yaşamış olman lazım ya önceden yaşamış olman lazım. Bir şekilde o duyguyu ciddi bence içinde hissetmiş olman lazım ki o duyguyu başkalarına anlatacaksın. Evet yani bilmiyorum ya, insan algısı da değişik olduğu için hani bayağı böyle kurgusal olarak yapılmış bir şey de birçok insanın mutsuzluğuna ortak olabiliyor yani.
Olabiliyor tabii ki. Peki şey mesela bu benim
mesela merak... Şeye geçen çok şaşırdım. Öyle Kolay Aşk Olmam birisi depresyon şarkısı olarak dinliyormuş.
Allah Allah.
O garip geldi yani. Ama onun öyle ya algısı yani. Hani öyle bir şarkı değil aslında.
Enteresan. Mesela bunu buradan açıklamış olduk şu an.
Evet.
Depresyon şarkısı değil arkadaşlar. Her boku depresyona vurmayın.
Çok belli yani, ne bileyim.
Diziler, filmler bunları etkiliyor abi. O arkaya koyuyorlar o şarkıları. Hepsi başka, bambaşka yerlere gidiyor. Ne der ki abi, bu sahnede senin şarkını kullanacağız. Ağlama ben ağlamayı.
Biliyoruz zaten çok çalıyor ki. Tabii. Yargıda 9 kere çaldı.
Senden izin istiyorlar değil mi bunun için?
Tabii canım, aynen. Bayağı çalıyor ya. Benim şarkılar Türk dizilerine çok uygun. Hani o yüzden bayağı tercih ediyorlar yani. Ta 2017'den beri.
Çok iyi. Müthiş, dizi sektörüne de girmiş oldun yani ucundan film. Peki teknolojik işler seni niye bu kadar meraklandırıyor abi?
Ya bir kere müziğin her alanını seviyorum yani. Evet. Gerçekten ben kendimi böyle 80 yaşında blues yapıyor olarak falan görebiliyorum yani. Hani her... Sıkılmıyorum abi. Her tarafı eğlenceli bence yani. Sıkılmıyorum. Elektronik müzik beni çok geliştiriyor şey konusunda. Kendi Can Ozan olarak yaptığım müziği de çok besliyor. Mesela Ağlama Ben Ağlarım'ın bas sesi...
Senin mi?
Bir elinde. Serum preseti. Yani hadi aslında ya. Bayağı elektronik müzik bası o. Yani ciddi EDM şarkılarda duyacağım bir bas... Ama ben onu aldım, lan dedim çok güzel. Bunu aldım, bayağı Türk Alaturka bir şarkıya koydum yani. Hoşuma gidiyor bu. Bu cross genre değişimleri hoşuma gidiyor. Ben kendimi dünya vatandaşı gibi hissediyorum. Yani Türkiye'ye bağımlı olduğumu düşünmeyi sevmiyorum. O yüzden elektronik müziği yapabilmek bana uzun vadede çok uluslararası bir vatandaş olma kapılarını açacak gibi hissediyorum. Yani o da hoşuma gidiyor.
Mesela var mı aklında bazı ülkeler, orada müzik yapmak isterim ilerleyen zamanlarda?
İspanya, Almanya, Hollanda, İngiltere, Avustralya, Amerika, bunların hepsine gitmek isterim.
Takip yani, ettiğin şeyler var mı? Mesela elektronik müzikte...
Bayağı takip ediyorum.
Gidiyor musun hiç festivallere?
Tabii canım.
Türkiye'de çok güzel festivaller oluyordu şimdi çok.
Eskiden
kadar...
aynen.
Abi o kadar zor
benim
ki...
param yoktu o zaman gidemiyordum. O kadar
şimdi var festival yok.
Şimdi param var gidemiyorum. Doğrusu kimse gelmiyor ya.
Abi bunun nedeni de zaten yine paraya çıkıyor. Çünkü o kadar büyük fiyatlar oldu ki mesela iyi bir Carl Cox gelecek. Örnek veriyorum atıyorum işte Peggy Goo gelecek. Yani bunların kaşeleri dolarla vurulduğunda o kadar İnanılmaz. Büyük meblağlar çıkıyor ki.
Bu arada deminki soruna cevap olarak bir seçim ya, yani bir şey de bu. Benim elektronik müzikle ilgilenmemin bir nedeni de inanılmaz kaşelerin olması bu şeyde
evet,
yani. Hani Peggy Goo'nun mesela aldığı para büyük ihtimalle 75 bin dolar falandır.
Abi Lenny Kravitz'le ne alaka şarkı yapıyor? Mesela nasıl oraya geliyor? Ya bu elektronik müzik, ben biraz böyle şey...
Elektronik müzik garip bir ortam.
Abi okyanus hoşuma gibi yani gidiyor. Bir dalgayı aldıktan sonra bir anda anında zirveye çıkıyorsun.
Evet, evet.
Yani
sonra yine iniyorsun ama.
İniyorsun tabii ki, iniyorsun ama işte mesela ben ilk o haberi okuduğumda işte Peggy Goo ve Lenny Kravitz beraber fotoğraf koymuş. Bu ne lan falan oldum. Beraber şarkı nasıl ya oldum yani. Ne, abi Peggy Goo dediğin 3 sene önce ona ancak Google'dan bakabilirken.
Tabii.
Ben bu arada Türkiye'de en son geldiği oraya gittim.
Büyük ihtimalle 1000 dolara gelmiştir zamanında falan.
Abi canım para bile almadan çıkmıştır şeyde. Tabii. Çekti abi. En son nereye geldi ya? Şimdi adını zaten söyleyemiyoruz, orası o bir organizasyon yeri olduğu için. Orada mesela girdik. Ben de şeyimdi benim biletimde böyle hani ne oluyor backstage diye böyle şeyler var ya.
Evet, ekstra.
Oydu abi. Oraya gittim. Sonra dedim ki yani biz backstage'ciyiz, hani backstage bu değil falan, sahnenin önündeyiz, ama dediler ki backstage plus var, o da şu falan. İki tane balkon yapmışlar bizim de üstümüze. Bunu alamıyorduk.
Tabii.
Bunlar sadece misafirler falan.
İşte organizatörler ancak o şekilde çıkartıyorlar parayı.
Abi yani şaka gibi sonuç olarak bana hayvan gibi bir paraya backstage diye bilet satıyor.
Tabii.
Ben oraya gidiyorum ki ben hani sen, radyo
sen
TV programı. Evet abi arkada
çünkü
da
çünkü 400 bin liraya loca gördüm ben.
Şaka yapıyorsun.
Aynen. Ve elektronik müzik eventi hani şey de değil yani, böyle ne bileyim ya, hani bir arabesk bir şey değil yani. Elektronik müzik eventinde 400 bin liraya loca vardı ve hepsi fulldü.
Kimin çıktığını hatırlıyor musun? Söyle.
Who Made Who.
Vallahi helal olsun. Allah bereket versin diyeyim.
Çok da severim bu arada. Güzel bu.
Jetlerinden fotoğraf gönderiyorlar işte. Hi İstanbul, we are coming diye.
Hi.
Müthiş
hi
yani.
Hi kardeşim, hi.
Çok iyi gerçekten ya. O zaman biraz da şeyi konuşalım. Ünlü olma hikayesini sevdiğin bir şarkı var mı? Hani yolunda belki bir arkadaşına eşlik ettiğin, işte sana söyledi Can abi böyle bir şarkı var bir dinle dedi. Sen oğlum çok iyi dedin, sonra şarkı uçtu.
Tam olarak bu anlattığın hikaye Uzunlar şarkısına Eren'le oldu yani. Eren çaldı bize bizim stüdyoda şarkıyı. Oğlum bu dedim çok iyi ya, bu bir şey olur dedim, bu şarkı kesin yürür dedim yani. Hatta o çift sesleri falan da yap falan dedim. Böyle birkaç işte kendi zevkime uygun bir şeyler yapmasını böyle emrivaki yaptım falan. Sonra o böyle dans modunda bir aranje yaptı. Her türlü çalışır yani gayet. Zaten bayağı da tuttu şarkı.
Onun hikayesinde şey demişti bana konuk geldiğinde. Pandemi döneminde şeyler program yapıyorlardı ya.
Bartu'yla Melikşah.
Melikşah. Aynen. Onlar dedi abi akşam bir çaldılar dedi birkaç kere şarkıyı. Sabah ertesi gün ertesi hafta Spotify'da dedi bir
tabii
değişik bir şey oldu. Yani gelmesi gerektiği yere geldiğini hissettim demişti yani, evet, onunla alakalı. Bazen göz önünde olmamasından dolayı arkada kalmış olması durumu var. O
ya
beni
tabii
çok üzüyor.
Ki yani garip bir pazarlama ve ikna yöntemi dönüyor gerçekten. Hani bir şarkı her zaman kendi değerinin kadar dinlenmiyor yani. Hatta çoğu zaman kendi değeri kadar dinlenmiyor. Ama sanat çok subjektif bir şey olduğu için yani böyle.
Evet.
Ya bir şekilde o şarkı gündemin konusu olmadan çok popüler olmuyor.
Peki senin ilk yayınladığın şarkı hangisiydi abi?
Ya YouTube'a, SoundCloud'a
yani senin
koyduğum
için
şarkılar 2012 falan.
2012 falan. Evet. Çok eski tarih ya. Sen baya hakikaten çekirdekten gelenler. Yani şeyi ne zaman hissettin? O sana sormak istediğim soruyu dedim yani. O ilk oldu, olmaya başladı ve olmaya devam edecek.
O pandemide. Yani şöyle 3 tane kırılma yaşadım öyle. Bir tanesi Deniz Tekin'le birlikte yaptığımız şarkı Transatlantik çıktığında ilk defa böyle günde 3000 falan dinlenmeye başladım. Ve dedim ki çok mutlu olmuştum yani. Çünkü günde 5 dinleniyordum. Ve 4000 falan dinlenince inanılmaz bir artış yani. Çok iyi geldi ve ona devamlı böyle şarkı yaptım. Aşırı gaza geldim böyle. Bir tane stüdyoda çalışıyordum. Devamlı şarkı yapmaya başladım. İlk şeyim oydu. Oradan sonra günlük 4000-5000 dinlenmeyle devam etti böyle. Sonra Sarbuşehir'i bir gün bir pandemi gününe uyandım ve Sarbuşehir'i top 4'teydi. O zaman da dedim yani o nasıl bir yükseliş bu falan diye. Sonra aradan 3 sene geçti ve Ağlama Ben Ağlarım'la top 1 oldu bu sefer.
Abi çok az da takılan bir şarkı ama o ya.
Evet, keçi.
Yani hakikaten felaket bir şey. Sürekli bir yani sözünü söylemesen bir öyle yürüyorsun yani yolda. Bir de ben sürekli deli gibi radyonun içinde de şarkı söyleyen bir adam olduğum için. Demin sen gelmeden işte senin şarkılarına bakarken onu o da böyle gözümün önüne gelmiş oldu. Yine ağzıma takıldı dedim. Radyoda programcı arkadaşım yaptı. Oğlum sana da mı takıldı falan dedim. Geliyor birazdan abi. Aynen. Geliyor adam, ona kızacağım şimdi dedim.
Aynen. Tam olarak virüs gibi bir şarkı.
Şimdi devam ediyor. Yukarı doğru çıkmaya devam ediyor.
Aslında peak'ini gördü galiba.
Gördü mü?
Top 1 oldu çünkü.
Aha.
Şimdi top 8'de falan galiba. Türkiye'nin en çok dinlenen şarkılarından biri hala.
Bir pop quizim var sana. İki tane farklı şey soracağım. Şimdi birinci soru, bir müzik eserinde böyle kalitesini belirleyen en temel ögeler, şıklarım var.
Hı hı.
Formu, ritmik kurgusu, ergonomik kurgusu, müzikal dokusu, teması, düşünsel altyapısı, yorumu.
Böyle açıklanabilecek bir şey değil ya.
Hepsinde farklı bir şey.
Yorumu diyeyim yani.
Yorumu
tamam,
değil mi?
Yorumu dedim.
Bana da o cevabı vereceğin gelmişti.
Ama yani hiçbiri ve hepsi.
Bir tane daha sorum var. Bir müzisyenin bestecilik yetkinliğine ulaşması için belli standart aşamalarından geçmesi gerektiğine inanıyor musun? Yoksa bir anda olabilen bir şey mi? Mesela şıklar var bunda da. İşte eğitim var. Armoni eğitimi, kulak eğitimi, form bilgisi, enstrüman bilgisi, solfej bilgisi. Böyle şeyler var.
Bu bilgilerin hiçbiri olmadan da olur.
Kütletebilir değil mi bir anda?
Gayet olur yani.
yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Senin konserler ve yeni şarkılardan mesela bahsetmek istediğin şeyler neler? Çünkü şu an bir turnem var değil mi?
Turneye başlayacağız bu. Evet, bu ay bir sürü 13 konser var. Hatta Mart'ın ilk 10 gününde Ramazan'a kadar alırsak 16-17 konser var. Sesime çok iyi bakmam lazım.
Sağlığına
hasta
da.
Hasta olmamam lazım.
Of, evet. Neyse ki aynen. Böyle biraz yaz dönemine doğru, havaların ısınmasına doğru geliyor galiba,
evet,
değil mi?
Herhalde, aynen.
İyi bari en azından bir tişört, hafif bir deri ceketle falan çıkarsın yani.
Bir de gideceğimiz yerler Mersin, Adana, Diyarbakır.
Of, çok
işte
iyi.
Gaziantep, sıcak yerler. Şeye de, Maraş'a da gideceğiz bu arada.
Peki neye göre belirliyorsun? Mesela oradan gelen isteğe göre mi belirliyorsun yoksa rotanı?
Tabii yani en çok dinlendiğim yerlere göre belirliyorlar. Bir de orada maliyet önemli. Yani atıyorum 12 kişiye uçak bileti aldın, verdin. Mersin'de havalimanı yok. Adana'ya gideceksin. Oradan yine ekipmanlarla ve herkesle toplanıp bir araçla Mersin'e gideceksin.
Yemesi, orada, içmesi, kalması.
Kalacaksın çünkü sabahın 7'sinde yoldan gelmişsin. Yani yatacaksın orada tabii falan. İnsanlara bunu anlatmak çok zor oluyor. Herkes soruyor, abi Mersin'e niye gelmiyorsun?
Paramız
yok. Para yok yani kardeşim. Niye gelmiyorum?
Peki yeni şarkılardan, gelecek olanlardan?
Şimdi Simge Pınar'la bir düetimiz çıkacak. Hı hı. Ondan sonra Cuma Selam Şahin Tribute albümünde yer aldım. Baya güzel oldu bence. Şarkıyı çok modernleştirdik, böyle synthler falan ekleyip akorların böyle içinden geçtik. Yani baya gurur duyuyorum. Aynen, güzel oldu ya. Bu şarkı çok modernize bir hali oldu. Gözler kalbin aynasıdır.
Heh. Oo, çok
aynen.
İyi.
Aynen, güzel
çıktı
oldu.
Çıktı mı dedin?
Yok, çıkacak. Mart'ta çıkacak. Sonra işte planladığım Nisan'da da Dolu Kadehli olan çıkacak. Sonra Mayıs'ta da Selin Geçit'te olan şarkı inşallah çıkacak. Bir de Ozan Buğra diye bir arkadaşımla çok güzel bir şarkı yapıyoruz. O şarkı, o besteyi o yazdı. Çok güzel bir beste. Birlikte yapalım mı dedi. Ben de gururla dedim ki yapalım.
O zaman yaz konserlerine senin çıkardığın 3-4 tane iş...
Tabii.
Denk gelmiş oluyor.
Ya benim istediğim şey aslında zaten bir konsere geldiğinde birisi bütün şarkıları ezbere bilsin.
Anladım.
Hani hepsi çok iyi olsun yani en azından. O yüzden çok fazla şarkı yapıyorum ben aslında. Hani hep deniyorum yani. Hep daha iyisini denemeye çalışıyorum.
Zaten birkaç sene içinde ben bir sürü hit oluşacağına inanıyorum. Yani seninle amin. Alakalı nedense hep öyle düşünüyorum yani. Enerjim geçsin sana. Senin eyvallah. De enerjin bizim güzel radyomuza geçsin.
Geçsin, aynen öyle.
Can Ozan bugünkü podcast konuğumdu. Yepyeni konuklarla yeniden karşınızda olacağız. Can, söylemek istediğin bir şey var mı seni sevenlere?
Vallahi hepinizi seviyorum. Müzik yapmaya devam edeceğim elim kolum tuttuğu sürece. Bence siz de yapın. Yani herkes yapsın.
O zaman Can'ı selamlarla gönderiyoruz. Kendinize çok iyi bakın.